Ayrım 15.
Sayfa 217. Çaresizlik içinde son bir deneme yaptı. Peki durum böyle olmasa suçlu olduğumu kabul edip anlaşmayı niçin geri çevireyim ki? Eğer gerçek bu olmasaydı reddeder miydin hiç? Ena onu uzun uzun süzdü. Benim de sana sormak istediğim işte tam buydu. Buraya gelmemin nedeni de bu. Bu konuda bana bir açıklama yapacağını umduğumu itiraf etmeliyim. Ancak gördüğüm kadarıyla boşuna bir umutmuş bu. Sana özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Eğer her şeyin arkasında Harry'nin olduğuna ilişkin bu gülünç öyküne bir son vermezsen aramızda bir ilişki olması olanaksız. Suçlarının sorumluluğunu da yüklenmelisin. Jude onun uğruna her şeye katlanabileceği inancındaydı. Onun uğruna yapabileceği fedakarlığın sınır tanımayacağını düşünüyordu. Defalarca yalan söyledikten sonra işte yine bir yalanla karşı karşıyaydı. Ama bu farklı bir yalandı. Gurur kurtarmayan bir yalan. Kahramanın sonuçta ödüllendirilmeyeceği bir yalan. Eğer o anda her şeyi yaptığını söyleyecek olursa bu onu günün birinde tam aksine inandırma umudunu tamamen yitirmesi anlamını taşıyacaktı. Ama yine de ona duymak istediğini söylemek istiyordu aslında. Ben yaptım diyebilmeliydi. Ancak ağzını açtığında ben yaptım sözleri dökülemedi bir türlü. Bunun yerine ben suçsuzum, sana gerçeği söyledim dedi. O zaman konuşacağımız başka bir şey kalmadı. Ena ayağa kalkıp kapıya doğru yöneldi ama sonra birden durup bir şey daha söyledi. Böyle bir çocuğu hak etmek için ne günah işledim ben? Jude, Ena odadan çıkarken arkasından bakamadı. Ellerini üzerine abanmak istercesine sıkıca masaya dayamıştı. Elinin üstündeki kesişen küçük çizgileri izliyordu. Aynen yaşamında bir türlü izleyemediği değişik yollar gibi. Kısa bir süre sonra arkasındaki kapının açıldığını duydu. Onu yeniden hücresine götürmek üzere gelen nöbetçiler olduğunu düşünüyorduysa da arkasında bir ses olmayınca ister istemez başını çevirdi. Orada tam kapının ağzında Harry duruyordu. Jude elleri sanki masaya yapışmışçasına kıpırdamadan ona baktı. Harry odaya girip etrafından dolaştı ve biraz önce Ena'nın oturduğu sandalyeye çöktü. Harry diye sordu Jude. Onun hala 2 yıl önce tanıdığı, daima anlayışlı ve onu destekleyen aynı kişi olup olmadığını anlamak istercesine çekinerek. Gerçi Jude zaman zaman aralarında bir çeşit çekingenlik olduğunu hissetmişti ama Harry her zaman Ena ile aralarında bir köprü olmaya çaba göstermişti. Belki de başka bir umudu var. Bir çeşit denize düşenin yılana sarılması gibi bir şey diye düşündü Jude. Bu da planın bir parçası. Belki de Harry'nin tüm bunları bir süre daha gizli tutmasını gerektiren bilmediği bir şeyler olmuştu. Jude diyen Harry'nin ses tonu her şeyin sonu olduğunu açıklıyordu. Demek bu doğru. Ona gerçeği söylemeyeceksin. Harry yalnızca ona bakmakla yetiniyordu. Bunu nasıl yapabilirsin? Bana böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin? Harry hala yanıt vermiyordu. Bütün bunlarla bir ilişkim olmadığını biliyorsun. Suçsuz olduğumu bile bile nasıl burada bu delikte kalmamı kabullenebilirsin? Harry başını salladı. Suçsuz olduğunun lafı bile edilemez Jude. Kesinlikle suçlusun. Ne? Nick'in aşırı dozda aldığı, ölümüne neden olan uyuşturucuyu bulmasını sağlayan sen değil misin? Ama birine uyuşturucuyu nereden temin edebileceğini göstermenin cezası 5 yıl olmaz ki, dedi Jude. Bu uyuşturucu ticareti yapanlar için uygun görülen bir ceza ve sen de bunu yapmadığını biliyorsun. Bunu bilmiyorum. Tek bildiğim polisin seni birçok kez uyuşturucu satılan merkezde gördüğü. Okuldaki tüm çocukların da senin onlar için uyuşturucu temin edebileceğinden emin olduklarını biliyorum. Uyuşturucu ile ilişkin olduğunun ortaya çıkmasının annene neden bir zararı dokunacağının bilincinde olduğunu da biliyorum. İşine geldiğinde her yalanı söyleyebildiğini de biliyorum. İşte tüm bildiğim bu. Başka bir şey değil. Harry onu mantıklı, ciddi bir tartışmada ikna etmek istercesine sakin bir tonda konuşuyordu. Harry diye yalvardı Jude. Neler oluyor buna? Senin benim... Jude bir an için sustu. Artık Harry hakkında ne düşündüğünü, ne düşünmesi gerektiğini kendisi de bilemiyordu. Benim dostum olduğunu sanıyordum dedi sonuçta. Hiç değilse bu kadarını bekleyebilirdi ondan değil mi? Bunu da nereden çıkardın? Çünkü daima Ena ile aramda köprü olup aramızı düzeltmeye çalışan sen oldun. beni korudun, içimde ortaya çıkarılmayı bekleyen bir potansiyel olduğunu. Bütün bunları Ena için yaptım. Senden dolayı suçluluk duyuyor ve endişeleniyordu. Onun kendini daha iyi hissetmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Onun buna dayanabilmesi, bunun altından kalkıp işine azimle sarılabilmesi için her yola başvurdum. Benden öğrenmek istediği gerçekler değildi. Gerçekler onu yıkabilirdi. Kahretsin, bu neredeyse oluyordu da. Gerçekler mi diye sordu Jud. Tüm bu sözcükler çok iyi bildiği bir kabusun parçalarıymış gibi geliyordu ona. Senin adam olmadığın gerçeği dedi Harry. Kendini bataktan kurtarman için her şans verildi sana. Peki sen ne yaptın? Annenin kariyerini mahvedeceğini bile bile uyuşturucu hikayesine bulaştın. Hem de her şeyin üstünde tuttuğu, bir ömür verdiği kariyerini. Kim bilir, belki de asıl sorun da buydu. Bu sözcükler Jud'un kalbine aynen derin bir kuyuya atılan taşlar gibi düşmüşlerdi. Onun için her şeyi yaptım diyen Harry'nin sesinde ilk olarak bir duygu kıpırtısı seziliyordu. Yaşamamın son 17 yılını onu mutlu etmeye, ona istediği her şeyi vermeye adadım. Belki de senin gibi bir oğlu olması da onun bunun karşılığında ödemesi gereken bir bedeldi. Ama ben de ona yardımcı oldum diye isyan etti Jud. Hata yaptığımın bilincindeyim. Ama bu hatamı düzeltmek için elimden gelen çabayı gösterdim. Ve bunu yaptım da seçimleri kazandı. Sözümü tuttum. Her şeyi sana söz verdiğim şekilde yaptım. Diyen Jud çaresizlik içinde kıvranıyordu. Bunu yapmasam şimdi hiç 5 yıla mahkum olur muydum? 5 yıl tanrım, 5 yıl. Üstelik diğer konu da var dedi Harry. Bunu unuttuğumu mu sanıyorsun? Jud başını salladı. Bu bir yanıt değildi. Yalnızca şaşkınlıktan ne yapacağını bilemiyordu. Harry'nin ses tonu fısıldama düzeyinde kısıldı. Baban dedi. Babana yaptığın? Jud, Harry'nin babasının ölümüyle ilişkisi olduğuna inandığını, bu düşüncesini değiştirmek için bir şey yapmamış olduğunu anımsadı. Harry dinle beni dedi çaresizlik içinde. Bununla bir ilgim yok. Senin bunu düşünmene izin vermemin tek nedeni o sırada sorgulanmak istememem ve senin de bunu sağlayabileceğine inanmamdı. Bak, eğer sana babamın ölümüyle hiçbir ilgim olmadığını kanıtlayacak olursam, bana buradan çıkmanda yardımcı olacağına söz verebilir misin? Bunu nasıl yapacağımı düşünüyorsun? Önceki planına göre davanın yeniden açılması. Jud cümlesini yarıda bıraktı. Böyle bir plan hiç olmadı değil mi? Hayır dedi Harry. Elbette olmadı. Plan yoktu diyen Jud gerçeği şimdi anlıyordu. Benim tek endişem, tek düşündüğüm Ena'ydı. Bunun ona çok zararı olacaktı. Kendini mahvolmuş hissediyordu. Harry öylesine bir hızla ayağa kalktı ki sandalye büyük bir gürültüyle arkasına düştü. Bana kalsa bundan sonra asla ama asla onu incitecek, onu üzecek bir şey yapmana fırsat vermem. Asla. Jud o anda tüm umutlarını yitirdiğini hissetti. Her şey, tüm umutları kaybolmuş, derin büyük bir boşluğa düşmüştü. Harry yanından geçti. Jud kapının açılıp kilidin yeniden kapandığını duydu. Harry gitmişti. Kısa bir süre sonra nöbetçiler döndüler. Jud ne yaptığının farkına bile varmadan kurulu bir robot gibi yerinden kalkarak kelepçelerinin takılmasını izledi ve nöbetçiler arasında odadan çıktı. Nöbetçiler hücrelerin bulunduğu bloğa giden koridor boyunca ona eşlik ettiler. Ancak onu hücresine kadar götürmeyip son kapıdan sonra kelepçelerini açıp bıraktılar. Artık tek başınasın delikanlı. İyi şanslar dedi aralarından biri ve Jud'un arkasından kapıyı kilitleyip onu yalnız bıraktılar. Jud'un kafasının içi bomboştu. Bir süre ne düşüneceğini bile bilemeden orada kala kaldı. Sonra dönüp koridorda ilerlemeye başladı. Koridor bir noktada dönemeç yapıyordu. Tam dönemeci döndüğü anda gördü onları. Orada durmuş onu bekliyorlardı. Lefty, Silimsen ve Profesör. Bir üçgen oluşturmuş, bir anlamda koridoru geçişe kapamışlardı. Lefty ona bakarak pis pis sırıttı. Artık bir yere kaçamazsın ödlek tavuk. Yolun sonu. Jud yüzlerine baktı. İğrenç, zafer sevinciyle gözleri dönmüş yüzlerine baktı ve o anda cereyana çarpılmışçasına titredi. Daha biraz önce kafasının içi bomboştu. Uyuşmuş gibiydi ama şimdi bir anda çılgın bir öfke dalgası tüm benliğini kasıp kavuruyordu. Daha önce de öfkelendiği olmuştu ama hiç böyle bir şey yaşamamıştı. Öfke kafasındaki tüm düşünceleri silip süpürmüş, tüm duygularını yok etmişti. Geriye kalan yalnızca alev alev yanan bir dürtü ve kulaklarındaki sağır edici zonklamaydı. Yavaşça üçüne doğru ilerledi. "Dikkat edin çocuklar, bacaklarınızın arasından sıvışmasın," diyen Slim Sam onu yarı yolda karşılamak için öne çıktı. 28. Jude kendine geldiğinde revirdeydi. Verilen ilaçlar nedeniyle kafası neredeyse uyuşmuştu. Etrafı hayal meyal görüyordu. Bilinci yalnızca arada sırada kısa bir an için berraklaşıyor. Bu da onun zamanı tam olarak algılayabilmesine yeterli olmuyordu. Burada birkaç gündür mü yoksa haftalardır mı bulunduğunu kestiremiyordu. Artık uyuşturucu ilaçlar almak istemediğini oradakilere söylemek istiyordu. Ama bakıcıları, tamamı iyi halleri nedeniyle orada görevlendirilmiş tutuklulardı, onu dinlemiyorlardı. Aralarından biri bir defasında bu rahat işi riske edebilmesi için buna değecek bir karşılığı olması gerektiğini söyledi. Örneğin bu Jude'un herhangi bir yere sakladığı bir paket sigara olabilirdi. Ancak Jude'un böyle bir şeyi yoktu. Dolayısıyla da iğne vuruldu ve tekrar kendinden geçti. Sonra bir gün bakıcılardan biri serum şişesini değiştirirken kendine geldi. "Çok iyi," dedi Jude'un gözlerini hafifçe araladığını gören bakıcı. "Yeterince kıç üstü yattın. Neyse, tam zamanında uyandın." "Ne için tam zamanında?" Hala ilaçların etkisinde sersem gibiydi. "Naklediliyorsun. Ayağa kalkabilecek misin?" Jude dirseklerine dayanarak doğruldu. "Biraz daha gayret etmelisin," dedi bakıcı. "Çalışıyorum zaten. Bana biraz zaman tanımalısın." "Senin yerinde olsam gardiyanı bekletmezdim. Sabrı taşabilir ve bu da biraz daha revirde kalmanı gerektirecek bir neden yaratmasına yol açabilir." Jude doğrulup bacaklarını yatağın kenarından aşağı sarkıtmayı başardı. Baş dönmesi geçene dek birkaç dakika bekledi. Ayağa kalktığında bacaklarının hala ne kadar zayıf olduğunu fark etti. Yan tarafında bir batma hissediyordu. Ama uyuşturucular hala etkilerini tam olarak yitirmemiş olduğu için hissettiği yalnızca hafif bir ağrı ve huzursuzluktu. "Hazırım," dedi. "Görüyorum," diyen bakıcının sesinde haset dolu bir hayranlık okunuyordu. "Gel benimle." "Nereye gidiyoruz?" diye sordu Jude. "Deliye gidiyorsun." "Deliye mi?" "Biliyorsun işte, hücreye." "Neden ki?" bakıcı güldü. "Sana üç neden göstereyim. Slim Sam, Profesör ve Lefty. Bu kadarı yeterli mi?" "Ama bana saldıran onlardı," diye itiraz edecek oldu Jude. "Doğru, aptal hergeleler. İkisi hala revirde, farklı bir bölümde tutuluyorlar." Bakıcının daha fazla açıklama yapmasına fırsat olmadı. Kapıya ulaşmışlardı ve oradaki nöbetçi Jude'u bekliyordu. "Artık senin patron," dedi bakıcı nöbetçiye. "Buradan," dedi nöbetçi sert, kaba bir sesle. Jude adamın peşinden koridorda ilerledi. Yol boyunca nöbetçi yan gözle Jude'u süzüyordu. Sonunda konuşmaya karar verdi. "Demek ödlek tavuk dedikleri sensin." "Sanırım öyle." "Artık sana öyle diyemeyecekler." Ona ne isim takmış oldukları ve bundan sonra da ne isim takacakları Jude'un umurunda bile değildi. Onu artık hiçbir şey ilgilendirmiyordu. "Adamları gördüm," diye ekledi nöbetçi biraz sonra. "Öyle mi? Çok şanslısın. Profesörün nefes borusunu parçalamışsın. Neredeyse nalları dikiyormuş." "Ama dikmedi değil mi?" Jude tahmin yürüttü. "Şanslıydı. Doktor nefes borusuna tüp sokana kadar soluk alamamış. Bundan dolayı beyninde bir zarar olup oluşmadığı henüz bilinmiyor. Aslında bunu saptamak da pek kolay değil. Zaten beyinsizin biriydi." "Bunu nasıl başardın Tanrı aşkına?" Jude onu silkti. Bunu bilmediğini belli etmek istemiyordu. Tek anımsayabildiği beynindeki zonklama ve birinin acıdan ya da aşırı çabadan inleyip feryat ettiğiydi ki bu kişi de büyük olasılıkla kendisiydi. İsabet ettirdiği ilk yumrukla birlikte hissettiği yeniden kendini bulmuş olma duygusunu da anımsıyordu. Bir yıldan uzun bir süre boks eldiveni takmıştı. Elinde boks eldivenleri olduğu sürece kişi vurduğunun bir kum çuvalı mı yoksa gerçek bir insan mı olduğunu fark bile etmiyordu. Ama çıplak yumrukla durum çok farklıydı. Etin ete çarpması bambaşka bir duyguydu. Nöbetçi Jude'un düşüncelerini okumuşçasına sözlerini sürdürdü. "Seni bulan bendim. Gerçi senden önce diğer üçünü buldum ya. Eğer kendi gözlerimle görmemiş olsam buna inanır mıydım? Hiç bilemiyorum. Tam anlamıyla sigortaların atmış olmalı. Adamları yerle bir etmişsin. Onlar koridordaydı ama Sen sürüklene sürüklene avluya kadar gitmeyi başarmıştın. Anımsıyor musun? Orada bankta donup kalmış bir halde karnında küçük bir delikle oturuyordun. Jude karnının yan tarafını ellediğinde orada bir delik olduğunu fark etti. Nöbetçi bu hareketi fark edip sözlerini sürdürdü. Doğrusu çok güzel bir göbek deliğin var, biliyor musun? Bu pek olağan bir değişiklik değil. Bir yara ve birkaç morluk karşılığında yeni bir isim. Buradaki herifler bir kişi hakkındaki yargılarını öyle kolay kolay değiştirmezler ama sanırım sen bunu başardın. Nöbetçi bekleyen bir başka kapıya ulaşmışlardı. Nöbetçi copuyla plexiglaza vurdu ve birlikte ceza bölmesine geçtiler. İçeri girdiklerinde Jude, buradaki hava sıcaklığının koridordan en azından 10 derece düşük olduğunu fark etti. Nöbetçinin peşinden kapısı açık duran 3. hücreye gitti. Burası Old Man River ile paylaştığı hücrenin hemen hemen aynısıydı ama ona kıyasla oldukça küçüktü. Yatağın yanında ayakta durmak için bile pek yer yoktu. Yatakta gerçi bir döşek vardı ama battaniye ve yastık yoktu. Ampul yerinde ise metal parmaklıkların arkasına gizlenmiş iki floresan lamba konulmuştu. İçeri gir dedi nöbetçi. Jude içeri girdi ve nöbetçi kapıyı kapadı. Yeni evine hoş geldin Doug. Yeni adın bu mu? Diye sordu Jude. Aslında onu pek de ilgilendirmemesine rağmen. Haklısın, tavuktan ördeğe terfi ettin. Pek bir fark yok dedi Jude kayıtsızca. Çok yanlış düşünüyorsun. Bu suda yüzüp kuvaklayan ördek anlamında Doug değil. Bu daha çok seni görünce korkudan dişlerinin birbirine çarpacağını, sakınmaları gerektiğini ifade eden bir terim. Ama henüz rahatlamış sayılmazsın. Lefty seninle hesaplaşmak peşinde. Onu tam olarak alt edememişsin. Rövanşı almak istiyor. Karşılıklı bir gladyatör dövüşü istiyor. Hatta bu konuda bahse bile girenler var. Öyle mi diye soran Jude, ayakta durabilmek için duvara yaslandı. Uzun zamandır yatıyordu. Ayakta durmaya alışık değildi. Dizleri titremeye, başı dönmeye başlamıştı. Şimdilik elinden geldiğince dinlenip kendini toplamaya çalış. Dışarı çıktığında Lefty seni bekliyor olacak. 29. Jude bir ay boyunca hücre hapsinde kaldı. Hücresinin izin verdiği oranda spor egzersizi yapmanın dışında gündüz dışarı çıkmasına izin verilen bir saatte de sürekli hareket halinde olmaya çalışıyordu. İnce giysilerine ve üstüne örtülecek bir battaniyesi bile olmamasına rağmen soğukla başa çıkmaya alışmıştı. Ama ışık durumu sıkıntı yaratıyordu. Zamanla çelik kafesindeki iki floresan lambaya karşı içinde gerçek anlamda bir nefret oluştu. Işık gece gündüz yanıyordu. İki hafta sonra Jude bu ışığın uyumak üzere yattığı zamanlarda gözlerini kör edercesine kamaştırdığını fark etti. Başının üzerine çekebileceği bir battaniyesi de yoktu. Yine de soğuğu göze alıp gömleğini çıkardı ve bununla gözlerini bağladı. Bu aralıksız soğuk ve parlak ışıktan kaçış yoktu. Jude'un hapishanenin kütüphanesinden yararlanmasına da izin verilmiyordu. Radyo ya da televizyon izleme fırsatı ise zaten yoktu. Onu düşüncelerinden zaman zaman da olsa tek ayıran çevresindeki hücrelerdeki adamların sesleriydi. Nöbetçiler hücreler arası sohbete izin veriyorlardı. Jude'a çevresindeki tutuklular sanki 24 saat konuşuyorlarmış gibi geliyordu. Komşuları da kısa sürede onun hiçbir konuşma girişimine ister dostça ister kışkırtıcı ya da kırıcı olsun tepki vermediğini öğrenmişlerdi. Arada sırada da olsa biri onun hatırını soruyordu. Hücrede birkaç gün kalan yenilerin ilk soruları hemen hep aynıydı. Ne o, bak burada değil mi? Sonra da Jude'u konuşturmaya çalışıyorlardı. Ancak onlar da birkaç saat dayanıyorlardı. Jude'un hücre tutsaklığı bittiğinde hemen hepsi bu konudaki umutlarını yitirmişlerdi. Jude hakkındaki her sorunun yanıtı hep aynıydı. Evet burada ama onunla konuşmayı deneme bile. Herif yalnızca yumruklarıyla konuşuyor. Hücrede geçirdiği tam 30 günün ardından onu buraya getirmiş olan gardiyan gelerek onu yeniden özgürlüğe taşıdı. B koğuş bloğuna ulaştıklarında tutukluların serbest zamanlarıydı. Tutukluların çoğu gözetleme kulelerinin arasında esen ve avluda uğuldayan soğuk dondurucu rüzgarlardan korunmak için içeride kalmayı yeğlemişlerdi. B bloğun hemen tüm tutukluları koridorların açıldığı büyük dikdörtgen şeklindeki avluda dolaşıyorlardı. Aralarından bazıları kağıt ya da satranç oynuyor, ancak büyük çoğunluğu gruplar halinde toplanmış sohbet ediyorlardı. Jude önce tesadüfen bakan birkaç kişi tarafından fark edildi. Ancak fark eden hemen meraklı bakışlarını ona yöneltip yanındakini dürttü. Bu tanıma bir heyecan dalgası gibi salondaki kalabalığa yayıldı ve herkes başını döndürüp ona baktı. Aynen yemek salonuna girdiği ilk günde olduğu gibi ancak bir tek farkla. O zaman tam bir sessizlik olmuştu. Bu kez ise gürültü ve homurdanmalar daha da arttı. Jude adını duydu. Önce mırıldanma şeklinde, sonra seslenme ve bunu gülüşmeler izledi. Doug diye bağırıyor ve bu adın taşıdığı çifte anlama gülüyor, sesleniyorlardı. Doug, Doug. Jude bunlara aldırmadı. Ona eşlik eden gardiyana dönerek sordu. Dış avluya çıkabilir miyim? Bunu atlatmayı mı istiyorsun? Neyse, oranın da başka hiçbir yerden farkı olmadığından emin olabilirsin. Eğer kıçının donmasını istiyorsan elbette. Solda kapının hemen arkasında kör bir nokta var. Gözetleme kulelerinden orası pek iyi görülmüyor. Gözetleme kamerası da yok. Teşekkürler. Jude gitmek üzere arkasına döndü. Dışarısı soğuktu. Rüzgar kulaklarının dibinde uğulduyor, kulaklarını donduruyordu. Ellerinin soğuktan hissizleştiğini hissetti. Tutuklulardan çoğu binanın sıcaklığından biraz olsa da yararlanmak için kapının hemen yakınına doluşmuşlardı. Jude aralarından geçip dışarı çıktı. Karşıdaki duvara ulaştığında avludaki tutukluların sayısı iki katına ulaşmıştı bile. Dışarı koşan tutukluların birçoğunda da aynen onun gibi ceket ve bere yoktu. Hepsi gözleriyle Jude'u izliyor ancak kapının yakınındaki kalabalıktan da uzaklaşmıyorlardı. Kapının dibindeki insan yığını giderek yoğunlaştı ve sonuçta Jude'un asıl beklediği de geldi. Diğerleri yana çekilip Lefty'ye yol verdiler. Lefty doğruca ona doğru gelip birkaç adım ötesinde durdu. Seni son gördüğümde aynen bir geyzer gibi kabına sığmamış çağlıyordun dedi Lefty alaycı bir tonda. Jude yanıt vermedi. Aslında onu tam olarak duyamıyordu bile. Ağzından soluk alıyor ve her solukla birlikte öfkesi de artıyordu. Kapıdaki gruptan biri seslendi. Haydi artık yap yapacağını burada kıçımız donacak. Lefty bu komuta uydu. Jude onun sol elinde parlayan bir bıçak gördü ve Lefty tam kolunu kaldırıp bıçağı saplayacağı anda Jude usta bir manevrayla bu hamleden kurtuldu. Bıçak bedenini sıyırıp geçmiş, sivri ucu gömleğini yırtmıştı. Jude Lefty'yi kol bileğinden yakalayıp çekti. Kendi hamlesinin de aynı yönde olması nedeniyle Lefty öne doğru yalpaladı ve düşmanın şiddetini engellemek için kollarını öne doğru uzattı. Yere serildiğinde Jude hemen yanı başındaydı.